It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bugünün Ötesi podcast serimize hoş geldiniz. Ben Özcan Yazıcı, Dağhan Uzgur'la birlikte yine karşınızdayız. Bu 57. bölümümüz. Bundan önceki iki bölümümüzde 2021 ve 2022'ye ilişkin genel değerlendirmeler yapmıştık. Bu bölümümüzde yeniden güncel gelişmelere ve gündemimize dönüyoruz.
Evet.
Sevgili Dağhan Uzgur. Peki ne var bu bölümümüzün başlıkları arasında? Kısa adı Türkçe söyleyecek olursak CES 2022... CES 2022 fuarında vitrine çıkan en yeni teknolojiler, Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları aşan tarihteki ilk şirket olması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Metaverse'e hızlı girmesi. Evet. Bugünkü ana başlıklarımız, tabii zamanımız kalırsa bir iki ufak konuyu da konuşmayı düşünüyoruz.
Evet
sevgili Dağhan Uzgur, merhaba diyeyim önce.
Merhabalar.
Hızlı başlayalım mı?
Başlayalım.
CES 2022 ilişkin epey şey konuşacağız gibi geliyor bana. Geçen yıl yapılamamıştı.
Pandemiden dolayı. Bu yılda pek randıman yokmuş.
Son ana kadar, çünkü yapılıp yapılmayacağı konusunda da çok spekülasyon
yapıldı. Gitmeyen firmalar var.
Doğru, gitmeyen firmalar da var. Omikron varyantı Kasım'dan sonra bütün dünyayı yetkisi altına aldı. Yapılıp yapılmayacağı konusu çok tartışıldı ama son anda yapılmasına karar verildi. 5-7 Ocak tarihleri arasında meşhur Las Vegas'ta icra edildi.
Las Vegas'ta olan Las Vegas'ta kalır.
Kalır.
Fuar orada kalır.
Evet, şöyle başlayalım mı? Yani ilginç markaların ilginç teknoloji sunumları oldu. Flash etki yaratan bir marka ve teknoloji oldu mu senin için?
Hep beklediğimiz şeylerdi. Arabalarla ilgili yenilikler var. Ben Sony'ye şaşırdım. Sony geçtiğimiz yıllarda otonom ve elektrikli araç işine girmeyeceğim demişti. Ama bu yıl gördük ki o da araç işine giriyormuş. Bu elektrikli araç işine herhalde girmeyen bilindik elektronik markalarından kimse kalmayacak gibi gözüküyor şu anda. Ben biraz ona şaşırdım. İyi de güzel rekabette, aracı da fena değil. Güzel bir çizim yapmışlar. İlerleyen zamanda demek ki daha çok elektronikten alıştığımız markaları arabalarıyla da göreceğiz.
Dediğin gibi Sony tüketici elektroniği alanında çok meşhur bir marka. Aslına bakılırsa son yıllarda da biraz sessizliğe gömülmüş olan bir marka. Peş peşe yeni teknolojiler geliştiren birçok markanın gerisinde kaldı. Ama otomobil üzerine çalışması ilginç. Apple'ın da biliyorsunuz uzun süredir
o da
geliştirmiş oldu. Ben aynı kanaatte değilim.
Yok, illaki
sürpriz yapacak. Sessiz sedasız çalışmalarını sürdürüyor. Apple'ın elektrikli otomobilinde piyasaya her an sunabileceğini düşünüyorum.
Evet.
Şimdi tüketici elektroniği fuarında sahne alan markalardan bir tanesi de TOG.
Evet.
TOG da benim bildiğim global ilk prototip üzerinden lansmanını yaptı.
Sedan bir araç üretmişler. Evet. Onun lansmanı vardı orada. Onu gördük. Araç genel olarak bakıldığı zaman güzel. Çizimleri güzel ama yanına kimse yine yaklaşamıyor. Bir koruma bandı vardı etrafında. O yüzden detaylar çok belli değil. Ama TOG'un CEO'sunun ağladığı bir açıklaması vardı. TRT'de de yayınlandı bu.
Gürcan Karakaş.
Gözyaşları içinde açıklamalar yaptı. Yani tabii ki mutluluğunu paylaşmak istiyor. Arkada inanılmaz diyor bir mühendis ekibi var. Hani ve çok büyük stres altındayız diyor. Bu diğer izleyenler ve fuarı takip edenler açısından şöyle biraz garip gelmiş. Diğer markaların CEO'ları buraya geldikleri için ağlıyorlar mı? Ama buradan neyi anlıyoruz? Kendisi hakikaten çok ciddi bir baskı altında. Tahmin edebiliyoruz zaten. Çünkü bu işin içinde biraz da siyaset var ya. Taraflar ayrıldı işte. TOG severler, TOG sevmeyenler diye. O baskıyı da o üzerinde hissediyor tabii. Yetişmesi gereken bir tarih var. 2023 çok önemli.
2022'nin sonunda ilk banttan indirmeyi planlıyorlar.
2023'ün ilk çeyreğinde de çıkacak lafı edildi. Onun stresi var. Daha fabrika tamamlanacak, pil fabrikası kurulacak. Bu arada şöyle de bir problem ortaya çıktı. Menzil olarak işte 400-500 kilometre düşünülüyor aracın tek şarjda. Rakipler 1000 kilometreye çıktı bazı markalar. O da bir baskı oluşturuyor. Yani oradaki teknolojiyi de değiştirmek lazım. O yüzden biraz stres altındaydı bugün ve gözyaşlarını tutamadı açıklama yaparken.
Bu stres gözyaşları mı sence yoksa mutluluk gözyaşları mı?
Yok yok, ben de onun yerinde olsam ben de hüngür hüngür ağlardım. Çünkü hani sadece bir araç üretmenin ötesinde bir konu bu. Bir marka olsaydı, bir girişim olsaydı, onun bir çalışması olsaydı böyle olmazdı. Ama şu an hakikaten üzerlerinde koskoca bir siyasi yük var. Bazı taraflar haksız eleştiriyor, bazıları sorguluyor. Sorgulayanları da diğerleri eleştiriyor. Yani niye bu kadar sorguluyorsunuz diye. Ama sonuç itibariyle vergilerle desteklenecek, şirketlerin ilk etapta çok gönüllü olarak girmediği ama şimdi devam ettikleri, çok büyük fabrikanın kurulduğu bir proje bu. Finalinde nasıl olacağını göreceğiz ama bu fuarda o sevinç gözyaşlarıyla birlikte ben biraz da şunu gördüm ki çok ciddi rakipler gelecek. O bildiğimiz markalar dışında da bu Tesla'nın elde ettiği başarı herkesin dikkatini çekmiş. Özellikle bu son yıldaki Tesla satışları muazzam. Ve hisse değerleri de çok iyi Tesla'nın. Ve milyon araç neredeyse üretir hale geldiler ki daha Almanya'daki fabrika açılmadı. Gigafaktörü ve çok büyük bir ekosistem kurdu. Detaylarını birazdan da konuşuruz neler olduğunu.
Şimdi bu TOK'la ilgili ben şu noktanın altını çizmek istiyorum. Tabii ki yani siyasi bağlam etrafında bir takım tartışmalar oluyor. Yani
evet.
Türkiye'deki bu kutuplaşma cepheleşmelerden TOK da payını alıyor. Ama ben açık yüreklilikle şunu söylemek istiyorum. Yani bir ülke özellikle elektrikli otomobille ilgili bir yatırım yapıyorsa, teknoloji geliştirmeye çalışıyorsa aklı başında hiç kimse buna cepheden doğrudan hayır ne gerek var ya da dalga geçmez, önemsizleştirmez. Ama bunun yerli yerine ayaklar üzerine oturması lazım. Bu işler siyasi baskılarla, tartışmalarla yürümez. Bilimle, teknolojiyle yürür. Senin anlatımlarının da özellikle buna yönelik vurgular içerdiğini düşünüyorum.
Evet.
Yoksa hani burada biz bir şeyleri biraz farklı bir dille eleştiriyor gibi gözüküyor olabiliriz. Bu projeyi önemsiz olarak gördüğümüz anlamına gelmez. Ama dediğim gibi bilimle, teknolojiyle, gerçeklikle yürümesi lazım. Böyle akşamdan sabah koca devasa bir otomobil projesini, elektrikli projeyi etrafında pil teknolojisi, yazılım teknolojileri, birçok farklı teknolojilerin olduğu ve muazzam bir rekabetin olduğu bir alanda akşamdan sabah bu teknolojiler gelişmiyor.
İşte yine siyaset tabii bu. Oh canıma değsin, bak nasıl yapıyoruz söylenince diğer tarafta bunlar rahatsız oluyor, irite oluyor. Kapısındaki arabayı üreten orijinal tasarımcının imzasına takılıyor. Ne arıyor orada diyor yerliyse. İşte ekranının markasına takılıyor. Pilinin kapasitesine takılıyor. Takılıyor da takılıyor. Çünkü karşı tarafta kendiyle dalga geçen başka birileri var. Bu konu aslında biraz keşke böyle siyasetten hani kendini sıyırsaydı da hep birlikte herkes bir araya gelebilseydi.
Evet.
Ama günün sonunda gördüğümüz kadarıyla bu tartışmalar herhalde devam edecek.
Evet öyle gözüküyor maalesef. Şimdi fuara geri dönelim. Tüketici elektroniği fuarına. Benim dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesinde BMW sundu.
Evet.
BMW'nin bir aracı var.
Renk değiştiriyor.
iX Flow evet. Renk değiştiren bir düğmeye basıyorsun ve renk değiştiriyor. Bu çok ilginç bir lansmandı.
Ben başta sahte zannettim.
Evet.
Biraz internette araştırdım acaba hani fake olabilir mi diye. Görüntülerde çünkü ilk görüntü TikTok'tan alınmıştı. Çok net görüntüler yoktu ama sonra baktım hakikaten herhalde doğru, hala da yalanlanmadı. Benim aklıma ilk gelen Türkiye'de yaşayan bir insan olarak dedim ki ruhsatı nasıl işletecekler?
Doğru.
Yani rengi. İki renkli araba şimdi. Hani bir problem, bu nasıl işlenir diye.
Bak bu hiç düşünmemiştim.
Ya işte Türkiye'de hani inovasyonun katili şeydir ya, bürokrasidir ya, aynen o yani. Bu araç şimdi Türkiye'ye gelse ne olacak?
Evet.
Multirenk diye yeni bir kategori çıkıp ek para mı alınacak mesela bunda?
Evet.
Hani beyaz mı siyah mı? Güzel bir teknoloji. Uzun süredir bunlar çok, hayal ediliyordu.
Bence şöyle çoklu vergi alma yöntemi de olabilir.
Olabilir. Yani bir renk sayısına göre daha fazla da para alınabilir gibi de bir durum olabilir. Görüntü yansıtan, desen yansıtan farklı çözümler de var. Onları da bekliyoruz. Isıyla renk değiştiren boya teknolojisi diye bir şey vardı ama bu düğmeye basınca değişme konusu
evet.
Hakikaten çok ilginçti. Yani bu fuarda hakikaten elektrikli arabayla ilgili muazzam gelişmelerin geldiğini görüyoruz. Bazı markalar zaten artık işte fosil yakıtlı araç üretmeyeceğiz konusunu tekrar dile getirdiler. Türkiye'de de bu arada satışa sunulacak bu S serisi, hani en lüks Mercedes serisinde de elektrikli model gelecek Türkiye'ye. 3,5-4 milyon civarında gelmesi bekleniyor ki aynısının şeyi fosil yakıtlı olanı 6-7 milyon civarındaydı. Yani Türkiye'de her ne kadar vergiler yüksek de olsa lüks segmentte bir yarı yarıya neredeyse bir avantaj var. Tabii ki bu şey elektrikli arabadaki vergi hala %160'da pardon tabii %60'da kalırsa.
Evet.
Eğer onu da %120 yaparlarsa o zaman bu arabada İki katı paraya çıkar tabii.
Satışlara bağlı olarak o da olacak gibi gözüküyor.
Son elektrik zammından sonra elektrikli araçta biraz keyiflerimiz kaçık. Şu anda artık normal benzinli arabayla aynı fiyata geldik. Ama tabii nerede geldik? Evet. Ev elektriğiyle şarj olanlarda değil de uzun yolda bu bazı firmaların işte ZES'in falan şarj istasyonları vardı. Onlar birimleri öyle bir yükselttiler ki biraz da tekel. Özellikle otoyollarda, yeni otoyollarda hep ZES var. Fiyatı öyle bir yükseltti ki yani çektiğiniz kilovatla da değil dakikayla fiyatlandırıyor yani. Bu da çok kötü. Hatta elektrikli araç kullanıcıları platformu bir yazı yayınladı sosyal medyada. Hani ZES kendine gel. Sabrımızı taşırma diye ama hani
ne yapacaksın?
Yani hiçbir yaptırım tabii yapılamaz.
Evet. Şimdi bu BMW'nin biraz önce renk değiştiren aracından söz ettik. Meraklıları için şu notu da iletelim. Saç teli büyüklüğünde mikro kapsüllerden güç alarak bu renk değişimi gerçekleşiyormuş. O notumuzu da ekleyelim. Başka bir marka, dikkat çeken markalardan bir tanesi de John Deere, Amerika merkezli.
Bizim buralarda ona John Deere derler.
Deere, John Deere.
Traktör, şeyler bilir. Evet. Traktör olup satanları John Deere o.
Evet, biz de öyle diyelim. John Deere.
John Deere ya.
John Deere. Şimdi yine fuarda lansmanı yapılmış. Bir traktör lansmanı bu. Genellikle zirai araçlar üreten bir marka biliyorsun. Sürücüsüz traktör lansmanı yapmış sevgili Dağın Uzgur.
Bizim Türkiye'de de elektrikli traktör projesi vardı ve onları tarlalarda görecektik ama üzerinden bir iki yıl geçti galiba. Evet. Çıkamadı o elektrikli traktörümüz. Böylece bizim tarımın mazota olan bağımlılığını ortadan kaldıracaktı ama herhalde proje bir şekilde sekteye uğradı ki o da hayata geçemedi. Otonom traktör konusu dronlarla desteklenen bir teknoloji. Drone havada uçuyor, tarlaya bakıyor, nerede su eksikliği olduğunu tespit ediyor veya mahsulün nerede olgunlaştığını görüyor. Ona göre de işte traktörü gönderip ekim biçim işini yapıyor. Güzel iş.
Evet. Yani istihdamın en yaygın olduğu sektörlerden bir tanesi.
Evet.
Yani tarım alanında inanılmaz teknolojiler, dijital teknolojiler geliyor. Var, yazılım teknolojileri var. Tarlayı artık neredeyse işte biraz önce de senin de söylediğin gibi dronlarla, sürücüsüz zirai araçlarla, otonom araçlarla, sıfır işçiyle o tarlalarda çapa yapan, toplayıcı yapan.
Mevsimlik işçi diye bir kavram vardır ya bizde hatta bazı ekonomi şeylerinde işte ondan arındırırlar hani mevsimlik işçi şeyinden arındırılmış işsizlik falan diye. Yaz dönemlerinde özellikle bir şehirden farklı şehirlere işte Karadeniz'de göçlerin olduğu bir durum var. Bu tarz tabii teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte demek ki burada da bir sıkıntı olacak. Bir işsizlik söz konusu olabilir yani.
Evet.
Ama tabii köylünün hayatını kolaylaştıracak. Belki köy yaşantısını avantajlı hale bile getirebilir
işte,
kolaylaşınca.
Acaba bu teknolojiler işte köylüler mi, kırsal kesimde tarımla uğraşan insanlar, küçük işletmeciler mi kullanacak,
yok,
kullanabilecek?
Şehirdekiler yoksa... göçecekler. Aslında bir değişim söz konusu olacak. Yani mevcut yerleşik köy vatandaşları şehirlere gelecekler. Şehrin bu keşmekeşinden bıkmış, lanet etmiş insanlar teknolojik gelişmelerle birlikte köylere göçecekler. Niye buradaki insanlar biraz intina ediyordu oraya gitmeye? Zor geliyordu bu tarla tapan işleri. Ama şimdi ne bileyim akıllı traktör şu bu falan olunca o zaman gider.
Ama şimdi köylerden kentlere göçecekleri de çok parlak. Yani eskiden
onlar da 10-15 yıla
sanayide, inşaatta orada burada çalışabiliyordu. Oralarda da aynı teknolojiler.
Onlar da bak gülüm ben burayı niye terk ettim diye anlamaları bir 10-15 yıl sürecektir.
Oradan,
ondan sonra geri dönerler.
Nereye gidecekler?
Geri döndüklerinde bizimkileri kovalayacaklar. Gidin buralar bizimdir diye. Tekrar eski yerlerini isteyecekler. Ama yani sonuçta insanın her zaman toprağa doğru olan bir özlemi var. Hani her hayatında belli bir noktaya gelmiş işte CEO'lar, yöneticiler bilmem ne hep ne zaman onlara sorsan. Ya emekli olunca işte bir sahil kasabasına gideyim işte ufak bir tarlam olsun, domates ekeyim, salatalık ekeyim gibi bir şey var. Bu teknolojik gelişmeler belki hakikaten kentlerden köylere doğru bir geçişi hızlandırabilir.
Evet. Tabii bunun iktisadi, sosyal, ekonomik,
neler neler.
Hukuksal altyapılarını sağlayarak
olaylar.
Yoksa insanlar nasıl yaşamı sürdürecek?
Olaylar olaylar.
Yaşayıp
göreceğiz.
Bir sürü şey var.
Ama şey var.
Biz buradayız konuşacağız.
Konuşuruz. Ama şey var yani bu bahsettiğimiz konu yıllardır zaten. Bildiğimiz bir şeydi. Evet. Akıllı traktördür, drone'dur görüyorduk bunları.
Ama hani, bunlar genellikle prototip teknoloji tasarımları, laboratuvar çalışmaları olarak gündeme geliyordu.
Evet.
Artık üretimin içerisinde, hayatın
satılabilir
içerisinde,
bir ürün haline geliyor.
Yaşamın
tabii.
içerisinde dahil oldu. Bunlar da doğrudan insanların üretimini, çalışma şekillerini ve birçok şeyi etkilemeye başladı. Önemli olan nokta bu. Giderek derinleşecek gibi gözüküyor ve gelelim Hyundai Motors'a. Geçen yıl yine yayınlarımızda da konuşmuştuk. Boston Dynamics robot teknolojileri geliştiren şirketi satın alıp bünyesine dahil etmişti. Bu ülke Las Vegas'taki fuarda Meta Mobility kavramını ortaya atmış, yeni bir lansman yapmış. Buradaki kasıt Boston Dynamics robotlarını Metaverse'de birleştirmeye çalışıyor Hyundai ve sanal gerçeklikle gerçek hayat arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.
İşte Hyundai, yatarken beni kim besleyecek konusunun çözümü. Yani çay getiren robotun evet, bir versiyonu yukarısına ağzına mama koyacak evet, robota doğru gidiyor işte demek ki. Hı-hı. Nvidia'nın Omniverse diye bir girişimi var. Bir platform hazırlıyorlar şu anda Omniverse evet, diye.
O da bir lansman farklı.
Evet evet olarak, o da güzel. Orada onları da şöyle bir açık kaynak bir platform sunuyor burada şirket. Buraya modelleme yapabiliyorsunuz. İşte şehir modellemesi, araç modellemesi. O da kendi donanımlarının burada kullanılmasını arzu ediyor. Omniverse diye yeni size olanaklar sağlayan bir takım bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Metaverse konusu çok popüler. Bugün yine işte geçen hafta birkaç televizyon programına katıldım. Bugün Milliyet Gazetesi'nden bir yazı talep ettiler. Onu yazıyordum bu programdan önce. Herhalde pazar veya cumartesi günü yayınlanacak o. Orada da Metaverse'ün başımıza neler getireceği karanlık tarafı, Metaverse'ün karanlık tarafı nedir diye bir soru var orada da. Daha hani yapmadan hemen karanlık tarafına da bir bakış atalım demişler. Çok merak uyandıran bir konu. Orada o yazıda da özellikle onu belirttim. Zaten uzun süredir bilgisayar oyunu oynayan gençler için şu anki bu Metaverse'ün birinci versiyonu hani hiçbir şey aslında. Hani o etrafta gezen böyle komik avatarlar konusu zaten bizim çoluk çocuğun hep yaptığı şeylerdi. Silah alıyorlardı, kalkan alıyorlardı karakterlerine. Orada bir pazar oluşmuştu. Onlar için bu çok yeni. Bu ancak her zaman söylediğim gibi beş duyunun da dijital dünyaya aktarılabildiği araçlar geliştirince o bizim şu an konuştuğumuz. Yani ağzımıza işte robot ekmek versin konusu o zaman olacak. Yoksa bu etrafta dolaşan avatarlar falan bence biraz o çok erken bir seviye. Arttırılmış gerçeklikle başlayacağız. Ben bu işi öyle düşünüyorum. Yani gözlüğü takacağız ama gerçek hayatta dolaşacağız. Gerçek hayatta dolaşırken belki o meta dünyanın işte araçlarını, gereçlerini, trafik ışıklarını, yoğunluğu, hava durumunu göreceğiz. Google'ın iptal ettiği proje aslında zamanı geliyor. Belki biraz erken mi başlamışlardı? Şu an tam onun zamanı. Bir marka öyle bir şey çıkartabilir. Bu her şeyimizle internete bağlanma konusunda biraz metaverse konusu tekrar alevlenecek diye düşünüyorum. Ama fuarlarda görülüyor. Hep böyle olur zaten. Önce fuarda gözükür. Üzerinden bir 20 yıl geçer. Ondan sonra da hayatta uygulaması olur.
Artık 20 yıl gibi uzun süreler beklemek
yani bir zahmet,
gerekmiyor, onu belirtelim. Başka teknolojiler de tabii vardı, lansmanı yapılan, sunulan. Bunları hızlıca başlıklar halinde iletelim.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
İşte sağlığı takip eden akıllı yüzük. Sinirinizi ölçen akıllı tartı. Radyo dalgasıyla şarj olan TV kumandası.
Evet. Samsung'un galiba o.
Evet. Kapak bile açabilen insansız robot bunlar arasındaymış. Bak burası önemli. Burası çok önemli.
Çok önemli.
Çünkü önemli, bu insansız robot Beomni 1.0. Hani hep sen diyorsun ya robotlar bana çay getirecek mi? Tabii. İşte bu getiriyormuş.
Heh, tamam.
Zamanı geldi.
Tamam. Biz isteyelim onlar yapsın. Parası neyse verelim.
Bak neler yapabiliyormuş. Yemek pişirebiliyormuş. İğne yapabiliyormuş. Eşya taşıyabiliyor, hastalara bakabiliyormuş. Bir tutam tuz atabiliyormuş. 30-40 kilogram ağırlığında nesneleri kaldırabiliyormuş. Yapay zeka ile desteklenen bir beyne de sahipmiş. Bakıyorum onun dışında ABD'de bir bakım evinde testleri de yapılmış bunun.
Tam yeri
testleri
zaten.
De yapılmış. Evet.
Nusret hastalar gibi tuz atabiliyor mu böyle? Cappuccino.
Tanışırsa onu da öğrenir diye tahmin ediyorum. Bu robotu geliştiren şirket Beyond Imagination isimli bir evet, şirket. Ne diyorsun? Hep çay getir robot al. Zamanı geldi. 2022'ye girdi.
Zaten şey yani olması gayet makul, mantıklı ve beklediğimiz bir şey. Çünkü yaşlı nüfusun da artacağını hep öngörüyoruz ya. Bu noktada yaşlılara bakılması için yaşlı bakım evlerinin çok lüks yerler olacağı ve orada da çalışacak insanlara ihtiyaç vardı. O insan konusunu devreden çıkartmışlar ve onları da robotlar yapmışlar. Robotlar yaşlılara bakacaklar. O zaman ne olacak? Yine bir işsizlik sorununa bir çentik daha atılmış olacak. Yani yaşlı evlerinde de demek ki hasta bakıcıların sayısı biraz azalacak gibi gözüküyor. İşte bu fuarlar böyle biraz tabii vizyon katıyor bize. Hı hı. Genelde dediğim gibi arabaya yönelik şeyler vardı. Markalar çok eksikti, katılmadı ama kendi kendine şarj olan kumanda bile harika bir şey. Yani şu pil derdinden kurtuluruz en azından. Havada zaten birçok wireless kablosuz sinyali var. Oradan kendini şarj eden uzaktan kumanda da bence çok iyi bir fikir yani. Şu akıllı saatleri falan da şarj etse aslında, Apple Watch'ta bir reklam şeyi başladı. Twitter'da bu ara görüyorum. Bir kaza yapıyor birisi, işte telefonuna ulaşamayacak durumda, takla atmış araba. İşte saatinden aramış ama orada da altına biri yorum yazmış ya şarjı biterse diye. Her gün şarj etmen gerekiyor.
Doğru.
Akıllı saatleri. Eğer bu üzerimize giydiğimiz, yani giyilebilir teknoloji dediğimiz şeylerin şarj olayı çözülürse o zaman hakikaten kullanılabilir hale gelir. Ben mesela hala bir akıllı saat kullanmıyorum çünkü her akşam bir de onu şarj etmek istemiyorum yani. Bir de onunla uğraşmak istemiyorum. Herhalde bu kumandayla başlayan konu akıllı saatlere doğru da gider.
Ya yani bu konuda da 2020 yılların içerisinde çok ciddi gelişmeler olacak, çözüm olacak diye tahmin ediyorum.
Evet.
Fuarla ilgili eklemek istediğin başka notun yoksa hemen Apple'a geçelim.
Fuara götürülen birkaç tane teknoloji editörü yazar var. Tabii gidenler gidemeyenleri biraz arkasından konuşuyorlar kim götürdü diye. Tok götürmüş biraz. Özel kıyafet tasarımı yapılmış giderken orada. Uçak biletleri ödeniyor. Kolay değil şimdi Amerika'da Las Vegas'a bu ekonomik koşullarla bir teknoloji editörü olarak gitmek. Uçak bileti işte kalma malma işi derken 40 binlik olursun. Hani 40 bin buna kim ayırabilir? Hı hı. İşte devlet desteğiyle gidenler var. Onların yorumları da tabii çok ne kadar objektif olabiliyor. Hı hı. O da ayrı bir tartışma konusu.
Yani bu TOK'la ilgili bir not da ben ileteyim. Yani Twitter'da ben de gördüm bazı paylaşımlarda. Hı hı. Yani yanıtmayayım şimdi ama galiba belediye, Bursa Büyükşehir Belediye paylaşımların arasında yer almış diye anladım ben. Plakayı giydirmişler araca. Plaka 16 BRS 1326'ymış.
Güzel. Burada üretiliyor diye.
Evet.
Güzel.
Oradan bir paya çıkartılmış.
Peki.
Geçelim mi Apple'a?
Geçelim.
Evet. Açılışta da söylediğimiz gibi Apple'ın hisse değerleri 3 trilyon dolara
dünyadaki ilk
ulaşmış. Dünyada tarihteki ilk şirket. Notlarıma bakıyorum. Eski rahmetli Steve Jobs'un iPhone'un lansmanını yaptığı 2007 tarihinden beri ilk iPhone serisinin piyasaya çıkartıldığı tarihten beri %5800 hisse değeri yükselmiş sevgili Doğan Uzgur. Şimdi 2 trilyon dolara ise 2 trilyon dolardan daha doğrusu 3 trilyon dolar değerine 16 ay içerisinde
ulaşmış. Evet, çok uzun değildi. Konuşmuştuk bunu çünkü.
Evet, 2018 Ağustos'unda da 1 trilyon değerine ulaşmış. Yani 2018 Ağustos'unu baz alırsak
1 trilyon dolar
3 yılda.
Evet. Her yıl bir tane değerine atmış gibi
yani
bir şey olmuş.
Yani inanılmaz bir eğri. Şirketin kurulduğu tarih 1976. Piyasaya ilk hissesini çıkardığı tarih 1980.
Ama o ara süreçler karışık. Evet. O Steve Jobs filmini izleyenler biliyordur. O ayrılıyor, geri geliyor. Ama tekrar şahlanması bir ara neredeyse batıyormuş şirket zaten
tabii.
Yatırımcılar geri istiyorlar onu. Gelip bu telefon işini patlatıyor mesela.
Tabii.
Muazzam bir vizyon ya. Yani bir şirkette mesela bir tavrım, bir tarzım var. Yatırımcılar işte tutar mı tutmaz mı seni sıkıştırıyorlar ve diyorsun ki kardeşim tuşsuz telefon ya. Bir SMS yoktu mesela ilk Apple telefonlarda. Diyordu ki ben SMS'i kaldırdım. Sonra geldi sonraki iOS sürümlerinde ama o zaman eğer hayatta olsaydı belki de geri koymazdı yani. O bilmiyorum yani hastalandığı dönemde var mıydı SMS, çok hatırlayamıyorum ama artık yeni teknoloji e-mail'dir, SMS diye bir dandik teknolojiye gerek yoktur diye koymadı mesela. İlk telefonlarda yoktu bu. Israrla tuş koy dediler, tuş koymadı. Böyle çok şeyleri var yani. Ama şu an dünyadaki bütün bu mobili etkileyen, bu sektörü etkileyen bir ürün ortaya çıkartmış oldular. 3 trilyon doları elde etmesindeki tabii en büyük bu değeri elde etmesindeki sebeplerden bir tanesi asla bir adet veya bir telefon alıp sonsuza kadar onu kullanamamanız. Öyle bir ekosistem kurdular ki her yıl yeni bir model çıktığında elinizdeki eskiyi böyle bir anda size hani kılıfsız kullanasanız geliyor. Hani gözünüzden düşüyor yani. Onun dışında içindeki arkadaki yazılım marketinin gücü, stabilite, yani Android ile aralarındaki en büyük şey bundan çıkıyor zaten. Android işletim sistemini birçok marka kullanıyor. İşte Samsung kullanıyor, Huawei kullanıyor falan. Ama yazılım geliştiriciler açısından bu zor bir şey. Çünkü ekran boyu belli değil. Hangi telefonda çalışacağı belli değil. RAM'i var mı? CPU'su şöyle mi falan? Apple ürünlerdeki bu sabit sistem ekosistemi çok fazla büyümesine ön ayak oldu. Son dönemde de zaten özellikle yazılımcılar Apple notebook dışında, yani dizüstü bilgisayarları dışında bir şey tercih etmez oldular. İşte pil süresidir, ekran kalitesidir. Yani şeyi hak ediyor. Ha, bu kadar mı? Hani 3 trilyon dolar eder mi? O biraz tartışmalı. Yani Apple bunu satılığa çıkarttığında hakikaten 3 trilyon para döner mi geriye borsa satışından, onu bilmiyorum. Şu an çok kıymetli değer açısından, ama bu kadar hisselerin büyümesinin arkasında da pandemi süreci olduğunu da unutmamak lazım. Keza Tesla hisseleri de çok yükseldi. Bir bolluk oldu para açısından dünyada, ekonomik sistemde, ve insanlar da gidip durmadan bu hisselere para bastılar. Ama Amerika faiz arttırmak üzere son gördüğümüz raporlara göre, eğer orada bir faiz artışı söz konusu olursa o zaman tekrar bir değerleme durumu, Amerikan dolarının daha değerlenmesiyle birlikte işler biraz değişebilir diye düşünüyorum.
Evet, yani şunu da aktaralım tabii. Apple'ın satışlarının gelirlerinin yarısı, %50'si iPhone'dan oluşuyor.
Evet.
Çok ciddi bir oran bu. İşte iPad tabletleri, Mac bilgisayarları, App Store üzerinden satılan yazılımlar, iCloud üzerinde yapılan işte bulut depolama hizmetlerinden elde edilen gelirler, müzik, televizyon ve fitness hizmetleri son zamanlarda giderek ön plana çıkan gelir başlıkları altında.
Bu arada Tok niye biz bu fuara katıldığın açıklamasını da yaparken CEO'su dedi ki biz bir araba markası değiliz. Biz teknoloji bir teknoloji şirketi olduğumuz için buraya geldik. Biz bir ekosistem kuruyoruz. Sadece arabayı satıp onu bırakmayacağız dedi. Bu yaklaşımı Elon Musk zaten söylemişti ve yapıyor da zaten. Tesla araçlarda mesela otonomun daha iyisini almak için aylık bedel ödediğiniz bir model var. Yani arabayı alıyorsunuz, full otonom özelliği için aylık para ödemeniz gerekiyor. Yani bir kere veya aylık para. Onun dışında ek özellikler açmak için de para almaya başlayacaklar. Bu araba konusunda öyle bir noktaya gelecek ki size arabayı satacaklar. Her ayda size Netflix gibi aylık bir fatura gönderecekler. O yüzden TOG'un yaklaşımının da işte şey olmadığı, sadece kuru bir araba satmak olmadığı, oluşturacakları bu ekosistemin platformu olacağını. Yani bir şeyler daha satacağız biz arkada, ha hani kafasında olduğunu orada belirtti. Şu ara herhalde bu yeni dünyada yeni satış sitesindeki diğer Sony'nin girmesi de buna dahil mesela. O da tek işi belki arabayı başkasına bile ürettirebilir, fabrika bile kurmayacak. Onların daha çok ağzını sulandıran konu arabayı sattıktan sonra kullanıcılara satacakları. Orada çok büyük bir pazar var ve bunu da Tesla'da gördükleri için ve onun uygulamasını da insanların severek satın aldığını gördükleri için bence onlar da heves ediyorlar gibi geliyor bana.
Evet, bu Apple konusunda da böyle bir tok parantezi açmış olduk. Parantezi burada
kapatalım.
Kapatalım. 1980 yılında ilk hisseleri sunduğu zamanki piyasa değerinde 1.8 milyar dolar. Yani 80'den 2022 ocağına 3 trilyon. 1.8 milyar dolar ve 3 trilyon dolar.
Zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor işte, evet. Ne yapacaksın? Hayır, uğurlu olsun. Evet, bizim borsaya gelseler, evet. 4-5 sefer tokatlıyorlar bizi galiba. Kasadaki para bile yetiyor bizimki komple almaya da. Neyse, öyle bakmayalım konuya da, böyle, evet. Olmaz.
Evet, ve son konumuza geçelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 5 Ocak'ta Mansur Yavaş bir tweet attı.
Evet.
Tweet'te ne dedi? Onu paylaşalım. Metaverse ile ilgili.
Her okuyan tweet kesin %100 anlamıştır eminim.
Daha da iyi anlaşılabilmesi için bugünkü gündem maddemizi aldık. Biraz sonra sen daha teknik bilgiler de vereceksin eminim. Mansur Yavaş şöyle demiş. Ankara'mız Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra Metaverse'ün açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open AR Association'ın 4. test şehri oldu. Belediye 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada olacağız demiş.
Evet, şimdi Metaverse işte programın başında söylediğim konu, kavramlar
yani
da.
Kamu yöneticisi bir belediye, evet, yani evet. Çok bence ha, o harika bir paylaşım, güzel ve bir vizyon.
Evet. Kendisi de çok anlamamış olabilir ama yani yine de güzel bir paylaşım yani.
Ya şöyle, kurumsal olarak belediyenin ve ekiplerinin anlaması, yaklaşım geliştirilmesi yeterli. Bizzat yani. Kendisi bence çok da şey takip de ediyor. Ya yani o kadar şey de değil.
Olabilir. Bu dediğim gibi Metaverse ile şey biraz birbirine
ne
karıştı.
Ne demek bu yani? Bunu önce bir açıklayalım.
Bence yani. Şöyle yani, o şimdi kalkıp hani Metaverse'de Ankara kuruluyor işte, veya basın ilgi gösterdiği gibi Metaverse'de arazi satışı, İstanbul'da toprak kalmadı haberi gibi mesela. Tamamen çok alakasız birbirinden bir konu. Burada bu teknolojide Ankara'da gezerken takacağınız bir gözlükle işte bilgilendirmeler, turistik yerlerdeki istatistikler gibi bir şeyleri görebileceğiniz bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Dediğim gibi şu bütün beş duyuyla bağlanmadan önce bir ara geçişe ihtiyacımız var. Bunu da ya lensle ya gözlükle falan yapacağız. Yani gerçek hayatla sanalı karıştırarak yapacağız. Bence burada yapılan da konu o. Yani şimdilik cep telefonunuzun kamerasını ve o yazılımı açtığınızda Ankara'da turistik bir yere mesela tuttuğunuzda bunu diyecek ki işte yapım tarihi, restorasyon tarihi, şu bu falan filan veya ne bileyim bir taksiye doğru tuttuğunda işte dolu mu boş mu, hani teknoloji ne müsaitse, havaya doğru tutarsan iklim durumu, hava durumunu söyleyecek sana gibi gibi gibi. Şehri buraya entegre etmek, yani şehrin dijital verileriyle bu sanal araçları bir araya getirip bir entegrasyon sağlama projesi bu aslında. Metaverse işin biraz böyle tuzu. Ama hani arka planda aslında daha hala arttırılmış gerçeklik konusuna bir gönderme var burada.
Burada sözünü ettiği standartlar konusunda bir şeyler söylemek ister misin? Yani nasıl bir standartlar
i̇şte
bu getirdi?
Belediyenin
Cloud Association'ın
belediyenin olduğunu. Ürettiği big data verilerinin buraya uyumluluğu, bir API desteği gibi belki belediyeye datayı sunmasıyla ilgili bir standartlara uyma konusu şeklinde bir şey olabilir ki gayet makul. Az önce söylediğim verileri ancak belediye sağlayabilir. İşte trafik yoğunluğudur, şudur budur mesela. Bunları da bununla birleştirince, gözlüğü takınca veya telefonumuzu açtığımızda hemen bulunduğumuz ortam tık tık tık bölünecek böyle. O Google Glass zamanlarında demo videolar vardı. Onun gibi yolda yürürken her şeyi söylüyordu işte. İşte şurada bu kadar insan var, AVM yoğunluğu bu. Belki ne bileyim korona haritası mesela, oraya gitme. Gayet basit değil mi? Bölgedeki korona olanlar belli. AVM'ye girenlerin işte korona olup olmadığı belli. Orada kaç kişi var, ona göre tercih yapabilirsin. Hasta olmayan bir yere gidersin. Gibi gibi gibi. Yani belediye bence böyle bir destek hazırlıyor şu anda. Ama tabii çok vizyoner, harika bir şey.
Evet, kesinlikle. Yani burada önemli olan ayrıntılardan bir tanesi de şu bence. Küresel bir takım endüstri standartları da gelişmeye başladı. Ve bu küresel endüstri standartlarına uyum sağlaması ve ona yönelik adımlar olması açısından da önemli. Bu dünya kenti haline getiriyorsunuz demektir.
Evet,
benim anladığım o.
Kesinlikle öyle. İstanbul'un bu daha önce sunduğu veriler de mesela buraya çok güzel entegre edilebilir. Belki daha sonra da İstanbul dahil olur bu projeye.
İstanbul senin projesi.
Evet, o da her türlü datayı sunduğu projede buraya mesela entegre olabilir. Çok da güzel olur. Güzel şeyler bunlar, güzel gelişmeler.
Evet. Bunca kriz, kaotik ortam arasında ülkemizde aldığımız güzel haberler.
Evet ya, bu fuar bir rahatlattı bizi ya. Böyle bir ben de sakinleştim falan. Bir gazımızı aldı ya. İyi ki işte bu tarz güzel gelişmelere ihtiyacımız var. Yani biraz böyle dünyada bu tekrar işte omikron falan konusu da çok can sıktı.
Kesinlikle.
Şeyde de bizim şehirde de çok hasta var. Türkiye'de de çok fazla artmış hasta sayısı. Ama neyse ki sanırım ölüm oranı düşük.
Evet, yani bu kaydımızın son anlarına geldiğimiz noktada bu konuyu açman iyi oldu. Gerçekten bu son varyantla ilgili çok ciddi bir tablo var.
Evet.
İnanılmaz bir yayılım hızına ulaştı. Lütfen kendinize dikkat edin.
Evet.
Bu konuyu çok ciddiye alın. Durum son derece ciddi. Okullarda ve kalabalık yerlerde çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde yayılıyor. Sağlığınıza ve kendinize dikkat edin diyelim.
Diyelim.
Var mı ekleyeceğim şey?
Yok. O zaman 34 dakikayı geçti. Kapatalım gidelim dükkanı.
Evet, bizi dinleyen, izleyen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızla, paylaşımlarınızla, hakkımızda her yerde bahsederek, söz ederek bizi desteklerseniz seviniriz. Bize enerji ve motivasyon vermiş olursunuz. Bu haftalık da bizden bu kadar.
Kadar.
Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Social Link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sociallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.